Ayrım 14. Bu filmin kötü adamı benim. Murat Gülsoy. Sayfa 145. Siz gidin. Benim gerçekten de çalışmam gerekli. O sırada Osman Bey şaşırtıcı bir teklifte bulundu. Önder, siz de arşivinde çalışabilirsiniz. Ne zamandır sizi davet edecektim. Kitaplıkta rahat rahat çalışırsınız. Önder hiç tereddüt etmeden cevap verdi. Çok sevinirim. Bu benim ilgimi çeker işte. Kayıtlarınızı gerçekten de çok merak ediyorum. Defne büyük bir şaşkınlıkla Önder'e bakıyordu. Ne arşivi, ne kayıtları diye düşünüyor olmalıydı. Önder Osman Bey ile karşılaşmalarını ona anlatmamıştı. İşte şimdi zamanı gelmiş ve Önder tam yerinde bir hamleyle hem Defne üzerindeki etkisini pekiştirmiş. Gördün mü sevgilim, benim Osman Bey ile paylaştığım senin bilmediğin neler var. Hem de onu mutlu etmişti. İşte sana gezip dolaşman için fırsat benim küçük sevgilim. Hem de kayıtlar falan diyerek gizemli adam izlenimi yaratmıştı. Bu numaraları eskiden ne kadar kolay ve başarıyla gerçekleştirirdi. Özellikle Ceyda'nın üzerinde. Sürprizler. Kadınların kalbine giden yol beyinlerinden geçiyordu. Bu konu çoğu erkeğin bilmediğini düşünüp kendini ayrıcalıklı bir konumda görürdü. Her şey mükemmel ilerliyordu. Kısa sürede organize oldular. Defne ile eve döndüler. Üzerine değişmesi gerekiyordu. Önder'in de kimi ihtiyaçlarını gidermesi. Osman Bey bu sırada yatağı hazırlayacaktı. Yolda Defne, arşiv meselesinin ne olduğunu sorduğunda Önder kayalıklara yaptığı yürüyüşü. Osman Bey ile karşılaşmalarını kısaca anlattı. Defne nedense Önder'in Osman Bey ile kurduğu samimiyetten rahatsız olmuş gibiydi. Önder erkeklik koyunun en önemli şahsiyetiyle yakınlık kurarak Defne'nin rolünü çalmıştı. Son günlerde onun açısından her şey yoluna girmiş gibiydi. Artık Defne'yi kendine çekecek ışık vardı onda. Yalnız Defne'yi mi? Havuzlu köşke döndüklerinde Osman Bey, kaptan giysileri içinde onları bekliyordu. Defne aşağıda Eva'nın hazırladığı piknik sepetini kontrol ederken, Osman Bey Önder'e çalışma odasına kadar eşlik etti. Mutfağın yanından geçerken duvarda ısılı resmin önünde durdular. Osman Bey Önder'e kayalıklarda anlattığı efsaneyi hatırlattı. İşte Buda'nın parmağını adını yazan yaramaz maymun. Önder Luna Park'ta gezmeye çıkmış bir çocuk gibi merakla resmi inceliyordu. Gerçekten de bu, o maymundu. İlk gördüğünde elinde tuttuğu meyveye anlam veremediği maymunu şimdi hemen tanımıştı. Çin cennetinin ölümsüzlük içeren şeftalilerinden biriydi elindeki. Önder hayranlıkla resmi incelerken tüm bu bilgilere, resimlere eve sahip olduğu için Osman Bey'e gıpta ediyordu. Daha sonra merdivenlerden çıktılar. İkinci katın ortasında kare şeklindeki bir sahanlık vardı. Oda ve banyo kapıları buraya açılıyordu. Evin ön cephesine bakan odaya girerken Önder, diğer odaların Eva ve Talya'ya ait olduğunu düşünüyordu. Acaba Talya hangi kapının ardındaydı? Kırmızı kapı hangisiydi? Çalışma odasına girdiklerinde Önder'in içindeki erotik titreşimler yerini daha soylu duyguları bıraktı. Tüm duvarları kaplayan kitaplıkta, yüzlerce kitabın çoğunun Önder'in bilmediği dillerde yazılmış oluşu, kendini bir parça kötü hissetmesine neden oldu. İki pencerenin arasına yerleştirilmiş dış bükey aynadaki görüntüsüne baktı. Birazdan devasa çalışma masasının ardındaki deri koltuğa oturup çalışacak olan kendisi miydi? Açık duran bir kitabın yanında duran, yeşil banker lambasının altın zincirine bakarak bu odayı kendi mütevazi çalışma ortamıyla karşılaştırdı. Önder aralarındaki sınıf farkının bu kadar büyük olduğunu ilk kez fark ediyordu. Aslında o anda içinden geçen bir an önce o evden çıkıp gitmekti. Çünkü zamanında tüm bu harika çalışma ortamını hak eden babasının her şeyi nasıl da kendi elleriyle yapmak zorunda kaldığını, kırık dökük eşyalarını yenilerken nasıl da büyük bir sabır ve inançla çalıştığını, tüm bu çabalarının nasıl da karşılıksız kaldığını hatırlayıp kendini kötü hissetmeye başlamıştı. Karşı köşeye yerleştirilmiş iki adet deri bercere baktığındaysa gelecekten bir sahne belirdi. Havanın erken karardığı bir kış akşamı bu koltuklara kurulmuş konuşuyorlar. Saatlerin nasıl geçtiğini unuttukları bir sohbet. Ortama yayılan kahve kokusu. Bu sırada Osman Bey çalışma masasının arkasındaki kitaplığın kapalı bölümünü açıp arşivlediği klasörleri Önder'e göstermekteydi. Dosyalama mantığını anlattıktan sonra Önder'in tüm beyin kimyası bir anda değiştirecek şu sözleri söyledi. Bu arada bir şeye ihtiyacınız olursa şu telefondan bire basın. Talya size yardımcı olacaktır. Özel buzlu çayını yapmasını isteyin. Bu konudaki başarısının takdir edilmesi onu çok mutlu ediyor. Duyduklarının gerçek olduğunu inanamıyordu Önder. İçinden yükselen dalga dalga adrenalinin, 40 yıldır düzenli olarak kan pompalayan kalbini zorlayabileceğinden, korkarak sakinleşmek için yutkundu. Heyecanı belli olmasın diye çalışma odasına iltifatlar etti. Osman Bey odadan çıktıktan sonra pencereden aşağıya bakmaya başladı. Eva, Defne'ye elindeki kavanozu göstererek bir şeyler anlatıyordu. Önlerinde büyük bir piknik sepeti vardı. Kısa bir süre sonra Osman Bey de onlara katıldı. Üçü birlikte havuzun yanından sahile inen merdivenlere yöneldiler. Birkaç saniye içinde gözden kayboldular. Arkalarına bile bakmamışlardı. Oysa Önder orada onlara çocukça bir şey ama el sallamak için beklemişti. Beklemeye devam etti. Nasılsa yat görüş alanının içindeydi. Gerçekten de bir iki dakika sonra onları yata ulaştıracak olan kayık göründü. Eva ayaklarını suya sokarak burunda oturmuştu. Osman Bey ortada kürek çekiyordu. Uzaktan çok daha genç görünüyordu. Önder ona bakarken bundan sonra her gün düzenli olarak spor yapmaya karar verdi. Kayığın arkasında Defne oturuyordu. Bu gezinin onur konuğu oydu. Defne başını sağa çevirmiş sahildeki gazinoya bakıyordu. Komşuların kendisini görüp görmediğini merak ediyor olmalıydı. Önder kendini her bakımdan yabancı hissettiği odanın penceresinde bir heykel gibi bekliyordu. En sonunda Defne eve bakmayı akıl etti. Önder hemen el salladı. Defne de isteksizce karşılık verdi. Tuttuğu nefesini bırakarak gülümsedi. Rahatlamıştı. Defne hala onundu. Artık işinin başına dönebilirdi. Uzaktan kumandayla klimanın ayarını arttırdı. Klasörleri de önce sırtlarını okudu. Sonra en yenisinden geriye doğru incelemeye karar verdi. İlk dosyadan başladı. Osman Bey'in Muğla çevresinden topladığı efsanelerden oluşuyordu. Her kaydın başında tarih, yer, konuşulan kişinin adı, yaşı, mesleği yazılıydı. Sonra anlatan kişinin ağzından kaleme alınmış efsanenin bir özeti. Tüm ciddi adamların sıkı bir çalışma disiplini vardı anlaşılan. Önder İstanbul'a döndüklerinde artık bu dönme düşüncesini sorgulamıyordu. Bay Kartoteks'i elden geçirip genişleteceğine dair kararlar alırken bir yandan da büyük bir saygıyla sayfaları çeviriyordu. Şeytanlar, cinler, yılanlar, kutsal mağaralar, nehirler, göller, şeyhler, ermişler ve aşıklar üzerine çeşit çeşit hikaye. Önder acaba bu tür efsaneleri kitabımda kullansam mı diye düşündü bir süre. Saçma bir düşünceydi. Yazdıklarıyla halk efsanelerinin hiçbir ilgisi yoktu ki. Şehrin göbeğinde geçiyordu onun hikayesi. Belki kahramanlardan birini anlattırabilirdi. Ama anlatılan her şeyin asıl hikayeyle bir bağlantısı olmalıydı. Romanda gereksiz ayrıntılar okuyucunun dikkatini dağıtabilirdi. Hikayenin özünü anlamasına engel olabilirdi. Sonra bir sigara yakıp yılanlı şeyhin hikayesini okumaya başladı. Muğla, Pazarcılar Köyü, Mustafa Güneş, yaş 56, meslek imam. Vaktiyle yılanlı şeyh adıyla bilinen Kur'an ve tefsir ilimlerinde çok derin bir hoca varmış. Evinde yılanlarla yaşar ama hiçbiri onu sokmazmış. Köyde birini yılan soksa hemen onu götürürler, zehri parmağının ucuyla söker atarmış. Üstelik o kişiyi de bir daha yılan, akrep filan sokmazmış. Bu işin ilmini Hızır Peygamber'den öğrenmiş. Kış bahara kavuştuğu gecede Hızır Peygamber gelip şeyhin yanına alır. Sabaha kadar dünyanın gizli sırlarını öğretirmiş. Halk da bu şeyhi çok sevip sayarmış. Civarın zorba beyi şeyh hazretlerinin gördüğü saygıdan rahatsız olmuş. Bir gün konağına çağırtmış. Yılanlı şeyh hazretleri, halk senin için marifet sahibi olduğunu söyler durur. Göster bakalım mucizeni demiş. Şeyh hazretleri, mucize Allah'a mahsustur. Biz onun basit kullarıyız demiş. Bey sinirlenmiş. Ne yani, halka verdiğini benden mi esirgiyorsun diye üstelemiş. Bunun üzerine şeyh, bir kap su getirilmesini buyurmuş. Hemen gümüşten büyük bir tas getirmişler. Bey'in kafasını tutup tasın içine doğru eğmiş. Ne görüyorsun beyim diye sormuş. Bey kendimi demiş. İyi bak diyerek başını suya daha da yaklaştırıp hafifçe daldırmış. Bunun üzerine bey bir anda kendini bir gemide force olarak bulmuş. Küreklere zincirli yüzlerce köleyle birlikte bir kadırganın içinde. Sağına soluna bakıp şeyhi, mahiyetini aramış ama zebani arabın kırbacı sırtında şaklayınca çaresiz küreye asılmış. Bir gün geri dönüp o şeyhi bulup işkencelerle öldürmeye ant içmiş. Günlerce kürek çekmiş. Öyle bir zaman gelmiş ki artık eskiden bir bey olduğunu, köşkünü, karılarını, çocuklarını, şeyhi filan unutmuş. Bir gün yine sırtlarında kırbaç kürekleri asılmış giderlerken müthiş bir fırtına kopmuş. Dev dalgalar kadırgayı ortadan ikiye bölmüş. Forsaların hepsi denize boylamış. Bey de bir tahta parçasına tutunup günlerce yüzmüş. Sahile vardığında köylüler gelişini uğurlu sayıp ona bakmışlar. Besleyip üst baş vermişler. Köyden öksüz ve yetim bir kızla evlendirmişler. Bu karısından bir oğlu dünyaya gelmiş. Oğlan büyüyüp babasının sağ kolu bir Levent olmuş. Birlikte balığa çıkıp tuttuklarını yiyerek mutlu bir hayat sürmüşler. Bey de zamanla kocamış. Ağzında diş kalmamış ama yine de oğluyla balığa çıkmaya devam ediyormuş. Yine böyle bir gün balığa gittiklerinde deniz patlamış. Küçük tekneleri alabora olmuş. Zavallı yaşlı adam suyun içinde debelenmeye başlamış. Yüzemeyecek kadar yaşlı olduğu için suyun dibine doğru gitmeye başlamış. Tam o sırada bir el onu saçlarından tutup suyun dışına çekmiş. Meğer onu suyun dışına çeken yılanlı şeyhin ta kendisiymiş. Kafasını tastan dışarı çıkardığında çevredeki insanların şaşkın bakışlarıyla karşılaşmış bey. Hiç kimse bir şey anlamamış. Bey aradan hiç zaman geçmemiş olduğunu, ona bir ömür gibi gelen zamanın aslında başının tasa girip çıkmasından ibaret bir an olduğunu fark etmiş. Şeyhin kerametine, Allah'ın büyüklüğüne o anda teslim olmuş. Hemen şeyhin ellerine sarılıp af dilemiş. Hatta beyliği bırakıp şeyhin çömezi olmuş. Yıllarca yanında ona hizmet etmiş. 14. ayrımın sonu, sayfa 150.